Ayrım 5, bildiğin gibi değil Osmanlı, Mustafa Alp Dağıstanlı, sayfa 58. Padişahlar başka hükümdarların kızlarıyla evlendi mi? Evet, fakat sadece ilk zamanlarda, yani devlet henüz yeterince güçlü değilken. Hanedan evlilikleri siyasi birleşme ve ittifak kurma aracıydı. 14. yüzyılda yani Osmanlı Beyliği'nin ilk yüzyılında Bizans tekfurlarıyla beyleriyle ittifaklar kurmak gerekiyordu. Çünkü beylik onlarla çevriliydi. Bu yüzden hanedan evlilikleri de asıl olarak Hristiyanlarla yapıldı. İttifak arayan sadece Osmanlılar değildi şüphesiz. Osmanlılarla Bizans sadece savaşmıyordu. Hatırı sayılır bir beraber yaşama deneyimine de sahiptiler. Bizans İmparatoru 4. Ioannes Kantakouzenos, Türkçe biliyordu, indirildiği tahtı geri almak istiyordu ve Osmanlıların savaş gücüne güveniyordu. Hatta bu konuda Aydın oğulları beyi Umur Bey'e de danıştı. Umur, Orhan sadakatli bir dost olmasa bile himayesi daima değerli olacaktır dedi. Kantakouzenos 1346'da kızı Theodora'yı Orhan'la evlendirdi. Düğün Silivri'de Bizans geleneklerine göre yapıldı ve çift Bursa'ya muhteşem bir düğün alayı ve törenle uğurlandı. 30 gemiyle Marmara geçildi. Kalabalık bir müfreze eşliğinde Osmanlı ileri gelenleriyle birlikte Bursa'ya gelindi. Bir yıl sonra Kantakouzenos İstanbul'u kuşattı ve imparatorun ortağı olarak tahta oturmayı becerdi. Aynı yıl Theodora babasıyla görüşmek üzere Orhan'ı Üsküdar'a, 1329'dan beri Osmanlı ülkesiydi, götürdü. 1. Murat da Bulgar kralı Şişman'ın kız kardeşiyle, kimilerine göre kızıyla evlendi. Yıldırım Bayezid de Sırp kralı 1. Lazar'ın kızı Maria ile evlenmişti. Yıldırım Bayezid'in Germiyanoğlu kızı Devletşah ve Aydınoğlu kızı Hafsa Hatun'la, 1. Mehmet'in Dülkadir Bey'i kızı Emine Hatun'la, 2. Murad'ın da Çandarlıoğlu kızı Hatice Hatun'la evlenmesi, bazı beyliklerin Osmanlı hakimiyetine girişinin, bazılarınınsa ittifak kurmasının nişanesi olan siyasi taktik girişimlerdi. İlk dönemlerde öbür Anadolu beylikleri Osmanlılara belki de kız vermek istememişti ama bu da güç sahibi olup olmamakla ilgili bir şeydi. İslam'da toplumsal yasal bir kural var, kafa. Bu kadınların kendilerinden daha düşük sosyal statüdeki erkeklerle evliliğini caydırıcı bir ilke. Ama artık bir yüzyıl sonra Osmanlı kendini kanıtlamış olduğunda beylikler de kız vermek istemeye başladı. Tabii beyliklerden sadece kız alınmıyordu. Osmanlı hanedan kızları bu beyliklere gelin de gidiyordu. Ama gayrimüslimler daha aşağı statüde görüldüğü için kafa ağ ilkesi uyarınca Müslüman bir kadın gayrimüslim bir erkekle evlenemezdi. Tersi mümkündü. Gayrimüslim bir kadınla evlenmek erkeğin statüsüne halel getirmezdi. Hanedanlar arası son evlilik 2. Murat ile Sırp kralı Brankoviç'in kızı Maria arasındaydı, 1435. Hanedan öbür beyliklerle 3 evlilik anlaşması daha imzaladı ama bunlar şehzadeler içindi. 2. Mehmet 1450'de Dulkadir oğlu Siddi ile evlendirildi. Ama Fatih Siddi'ye dokunmadı bile ve sarayı İstanbul'a taşıdığında onu Edirne'de bıraktı. 2. Bayezid 1467'de yine Dulkadir oğlu Ayşe ile evlendi. 2. Bayezid'in oğlu Mehmet de 1504'te Vasal Kırım Hanı Mengi Giray'ın kızıyla. Osmanlı iyice güçlenince Fatih ile birlikte hanedanlar arası evliliklere son verildi. Çünkü bu evlilikler siyasi yükümlülükler getiriyor ve sultanı sınırlıyordu. Düşünün ki sultan kardeşlerini bile öldürüyordu iktidar mevkiinde yalnız kalmak için. Halbuki bu hanedan evlilikleri kadının akrabalarına siyasi müdahale, tahta hak iddia etme bahanesi verebilirdi. Hem Osmanlı sultanı ile böyle özel bir bağ kurmaya kimse layık da değildi. Zaten Osmanlılar öylesine güçlenmişti ki etrafta hanedan manedan kalmamıştı. Padişaha adıyla kim hitap edebilirdi? Tabii ki hiç kimse. Padişahlara en basitinden sultanım diye hitap edilirdi. Anneleri bile padişah oğullarına aslanım, saadetlim, sevgili efendim diye hitap ederdi. Ama bir istisna var. Molla Gürani, Mehmet diye hitap ediyordu Fatih Sultan Mehmet'e. Öyle mağrurdu ki sultana rastladığında selam verirken de ezilip büzülmezdi. Adet sultanın elini öpmekti ama Molla Gürani elini uzatmakla yetinirdi. Üstelik ikinci Mehmet bu davranış için belki de en olmayacak sultandı. Çünkü meşhur kanun namesinde padişahları erişilmez, mutlak otorite konumuna o çıkarmıştı. İlk üç hükümdar zaten beydi. Fatih'in babası ikinci Murat da fermanlarını bey diye imzalıyordu. Mehmet ise İstanbul'u fethettikten sonra bey sıfatını terk etti. Sultan, efendi, yüce emir oldu. Fatih'e kadar padişahlar vezirleriyle, kurucu aileler diyebileceğimiz gazilerle, devletin ileri gelenleriyle danışma halinde devleti yönetirdi. Hele ilk zamanlarda daha da öyleydi. Kimin padişah olacağı konusunda da vezirlerin, ahilerin, uç beylerinin sözü geçerdi. Bu aktörler Çandarlılar gibi köklü vezir ailelerinin veya Mihal oğulları, Evrenes oğulları gibi Akıncı Uçbeyi ailelerin mensuplarıydı. Fatih Sultan Mehmet bunları tasfiye etti. İstanbul'un fethinden hemen sonra Çandarlı Halil Paşa'yı öldürerek işe başladı. Babası döneminde güç kazanmaya başlayan devşirme kulları devlet yönetimine getirme uygulamasını yerleştirdi. Bu kullar doğrudan sultana bağlıydı ve bir kökleri de yoktu. Böylece hükümdarı bağlayacak, kısıtlayacak unsurlar ayıklanmış oldu. Atasözünün dediği gibi, hükümdarların bağı olmaz. Tahta çıkma sürecinde ve fetih sırasında kendisini desteklemiş olan devşirme vezirleri bile tasfiye etti. Tarihçi Peçevi'nin 16. yüzyıl dediği gibi hükümdarlarda vefa olmaz çünkü vefa da bağlayıcıdır. Sultan tamamen bağımsız olmalıdır. Böylece iktidarı kimseyle paylaşmayacağını gösterdi. Sultanın konumunu zirve yalnızlığına taşıdı. Bütün ilişki ve merasim kurallarını bu yönde değiştirdi. Artık ailesinin üyelerinden başka hiç kimse padişahla beraber yemek yiyemeyecekti mesela. Mehmet dik kafalı ve asabi bir çocuktu. Bu özelliklerine otoriterliği de katarak hükümdarlığı süresince korudu. Bir türlü yola gelmiyordu. Küçük yaşta Manisa'ya sancak beyi olarak gönderilmişti. Babası Murat gelenek uyarınca ona hocalar tayin etti. Ama Mehmet'e söz dinletmek ne mümkün? Dinlemiyor, çalışmıyor, iman ve Kur'an okuma derslerini reddediyordu. Sonunda meşhur Molla Ahmet Gürani gönderildi. Gürani'nin de nevi şahsına münhasır olmak bakımından şehzadeden aşağı kalır yanı yoktu. O da dik kafalının teki, sözünü sakınmazın biriydi. Üstelik imrenilecek bir ilmi geçmişi vardı. Bağdat'ta, Hasankeyf'te, Şam'da, Kudüs'te ve son olarak da Kahire'de fıkıh, Kur'an, hadis eğitimi almış, müderrislik yapmıştı. Bir tartışmada sözünü sakınmaması yüzünden Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife hakkında ağır sözler söyleyince 80 değnekle cezalandırılmıştı ve Anadolu'ya dönmüştü. Bursa'da müderrislik yapıyordu, uzun boylu ve heybetliydi. Uzun, boyalı bir sakalı vardı, enerjik ve otoriterdi. Sultan Murat onu oğlunun hocalığına gönderirken bir de sopa vermiş ve Mehmet itaatsizlik ederse kullanabileceğini söylemişti. Nitekim bir keresinde şehzadeye sıkı bir sopa attığı da rivayet edilir. Mehmet ikinci kez tahta çıkınca 1451'de hocası Molla Gürani'ye vezirlik teklif etti ama Gürani istemedi. Bunun üzerine kazaskerliğe getirildi. İstanbul'un fethi sırasındaki sıkıntılı zamanlarda Gürani, Mehmet'i teşvik edip savaşın devamını sağlayan gruptaydı. Fethi haber vermek için Memlük Sultanı'na gönderilen ve bir üslup şaheseri sayılan Arapça fetihnameyi de Molla Gürani yazdı. Gel gelelim sözünü sakınmazlığı yine başına ve Mehmet'e dert oldu. Sık sık tartıştılar. Kazaskerliği sırasında özellikle atamalarda kendi liyakat ölçütlerine göre hareket ediyordu. Sultanın, tabii vezirlerin de fikrini dikkate almıyordu. Mehmet'le ilişkisinde öyle saygın ve mağrur bir konumdaydı ki hiç kimseyi kıskanmaya tenezzül etmezdi. Sonunda vezirlerin çekememezliğinin de etkisiyle Bursa kadılığına tayin edildi. Ama orada da sultanın isteklerine aykırı davrandı. Hatta bir rivayete göre Mehmet'ten kanuna aykırı olduğunu düşündüğü bir emir alıp emri getiren ulağı dövünce o görevden de uzaklaştırıldı. Bir süreliğine imparatorluğu terk etti, Kahire'ye gitti. Orada itibarı iyiydi. Fakat Fatih hocasını kovmaktan pişmandı ve geri çağırdı. Gürani kalması yönündeki ısrarlara rağmen Mehmet'le arasında baba-oğul ilişkisi olduğunu söyleyip 1458'de döndü. Bir süre Bursa'da kadılık yaptı. 1462'de İstanbul'a müftü oldu. 1480'de Şeyhülislam'lığa getirildi ve 2. Bayezid döneminde de bu görevdeyken 1488'de öldü. Fatih'in oğlu Bayezid huzurunda da mağrurca durmaktan sakınmadı. Ölüm döşeğindeyken Vezir Davut Paşa'ya şunu dedi: "Bayezid'e selam söyle, ondan son arzum cenazeme gelmesi ve borçlarımı devlet hazinesinden ödemesidir." Naaşı vasiyeti üzerine bir hasıra konup yerde sürüklenerek götürüldü. İkinci Bayezid cenazesine gitti ve 180 bin gümüş akçelik borcunu da hazineden ödedi. Cenazesinde bütün İstanbul yas tuttu. Gürani sadece davranışlarıyla değil, fıkıh ve tefsir kitaplarında sergilediği fikirler bakımından da gayet bağımsız düşünceli biriydi. Fatih Sultan Mehmet torunu Şehzade Ahmet'i neden hiç affetmedi? Yanlış, cevap verdiği için. Babası Şehzade Bayezid'i, ikinci Bayezid'i, kendisinden yani Fatih'ten daha çok sevdiğini söylediği için. Peki Ahmet'in bunu söylemesi neden icap etti? Şöyle oldu, Fatih torunları için bir sünnet düğünü düzenledi. Düğünden sonra bir gün torunlarını topladı ve "Atanızı, yani babanızı mı çok seversiniz yoksa beni mi?" diye sordu. Devamını hadiseyi anlatan Kemal Paşa Zade'den müverrih, tarihçi ve Şeyhülislam nakledelim. Her biri şifa veren şarap gibi hoşa giden cenap virüp, sultanımızı fazla severüz deyip kırmızısını göstermeyen sarı güller gibi kalplerindekinin aksini gösterdiler. Aralarından Şehzade Sultan Ahmet yüze gülücülüğü bırakıp kadehteki duru su gibi berrak, içinden geldiği gibi konuştu. Babasını, Şehzade Bayezid'i daha çok sevdiğini itiraf etti. Dediler ona doğrusunu söyle. O da sözün doğrusunu söyledi. O korkusuz itiraf Cihangir Sultan'ın yani Fatih'in sevgiyle bakışını kararttı. O şehzadeye öbür kardeşlerinden eksik, soğuk bakar oldu. Hatta onun korkutucu kaba sözü dünyaya açık kalbine kırgınlık yükledi. Onun terbiyeden azade servi gibi başıboş, kardeşlerinden aşırı farklı büyüdüğü üzerinde durdu düşündü. Bundan dolayı aydınlık ve uğurdu görmek istediği şehzadeyi hayli kırıldı ama sabreyledi. Ne zaman ki Sultan Bayezid saltanat tahtına geçti, babasına yani Fatih'e kırgınlığından dolayı tahta namzet yaparak kendi ezikliğini bastırmayı tasarladı. Bu yüzden Fatih Mehmet hayatta olduğu sürece Ahmet'e kırgın kaldı. Fatih zaten torunlarından en çok Selim'i yani Yavuz'u severdi. Onu kucağına oturtup konuşurdu. Yavuz Selim de dedesi 2. Mehmet gibi fatih bir padişah oldu. Fatih Mehmet'in 2. Bayezid olarak tahta geçen oğluysa babasına pek benzemiyordu. Munis tabiatlı ve sofuydu. Bayezid padişah olunca Ahmet'in sadakatini onu Amasya'ya tayin ederek ödüllendirdi. Amasya şehzadelerin çıktığı sancak hiyerarşisinde önemli bir yerdi. Ahmet de babası gibi yumuşak tabiatlıydı. Tabii asıl olarak kanuni dönemi sonuna kadarki padişahlar standardına göre konuşuyoruz. Yoksa tahta çıkanların hepsi bu dönemde gaza ve fütuhata bağlıydı. Yavuz Selim babası Bayezid'i tahtı bırakmaya zorlayıp büyük ihtimal zehirleterek öldürdükten sonraki taht kavgasında öbür kardeşleri gibi Ahmet'i de mağlup edip boğdurdu. Ahmet'i vezir ve yüksek yönetici taifesi, Selim'i ise fetihlere aç yeniçeriler destekliyordu. Erkekleri suya götürüp susuz getiren kadın kimdi? Mihri Hatun'du. Bir keresinde şunu demişti: Niçe İskenderi lalüm zülali, suya iletti vü susuz getirdi. Günümüz Türkçesiyle, yakuta benzeyen dudağımın tatlı suyu nice İskender'i suya götürdü ve susuz getirdi. Tahminen 1470'te Amasya'da doğdu. Ölüm tarihi de en erken 1515 olmalı. Şairdi. Peki neden böyle bir şey söyledi Mihri Hatun? Gazellerine de konu ettiği aşklarını ima ederek alaya alan şairlere ve zarif beylere hadlerini bildirmek için. Mihri Hatun aşklarıyla dillere destan olmuştu. Bazı gazellerinde İskender adı geçiyordu. Mesela şu: Erdi çünap hayata mihri ölmez haşredek, gördü çün zulmet şebinde ol ayan İskender'i. Günümüz Türkçesiyle, hayat suyuna erdi çünkü mihri ölmez kıyamete dek, gördü açık seçik çünkü o karanlık gecede İskender'i. İskender o dönemde yaşayan gerçek biriydi. Sinan Paşazade İskender Çelebi. Mihri Hatun'un en meşhur aşkıydı ama tek değildi. Meşhur aşklarından bir başkası da Hatemi Mahlası ile şiirler yazan Müeyyedzade Abdurrahman Çelebi'ydi. Bir ara kazasker olan Müeyyedzade Abdurrahman da Mihri'nin eski gönül yakınlığını kullanmaya kalkınca ağzının payını almıştı. Sen yalandan Hatemi aşık geçerdin Mihri'ye, sümme vallahi seni Mihri sever oğlandan. Peki Mihri kimdi? Kendisi gibi şair olan Amasya kadısının kızıydı. Dedesi de Halveti şeyhlerinden Pir İlyas Şücaettin'di. Bilginler, okumuş dervişler, edebiyatçılar yetiştirmiş bir aile geleneğinden geliyordu. Eğitimini evinde almıştı. Arapça ve Farsça biliyordu. Ama babası eğitimin dışında da Mihri Hatun'un hayatında çok önemli bir rol oynadı. Şahane güzellikte bir kadın olan Mihri hiç evlenmedi. Bir sürü evlilik teklifini reddetti. Bu Osmanlı toplumu için kesinlikle sıra dışı bir durumdu ve babasının onayı olmadan da mümkün değildi. Amasya gelişkin bir kültür merkezi ve şehzade sancağıydı. İkinci Bayezid 1481'de tahta oturunca oğullarından Ahmet Amasya sancağına atanmıştı. Ahmet İstanbul'un kalburüstü edebiyatçılarından bazılarını Amasya'daki sarayına getirtmişti. Mihri Hatun genç yaşında Şehzade Ahmet'in edebiyat çevresine dahil oldu, saraydaki edebi meclislere katıldı. İskender ve Abdurrahman Çelebiler de bu çevredendi. Mihri Hatun'un bu iki adamla ilişkisi o şiirinde söylediği gibiydi. Mihri'nin dudağının tatlı suyuna iştahlandılar ama susuz döndüler. Mihri Hatun güzel olduğu kadar hoş sohbet ve biraz da şuh bir kadındı. Gel gelelim Osmanlı tezkirecilerinin, yani biyografi yazarlarının, hepsi bu aşkların platonik olduğunda hemfikir. O tezkirecilerden Latifi şiirlerinden bir iki örnek verip şöyle anlatıyor Mihri Hatun'u. Rivayet edilir ki bu denli güzel seven bir sevgili, aşk ve arzu ile el eleyken iffet ve masumluk eteği suçlama kirinden temiz, okyanus onun baldırına ulaşamaz, korkusuz bir pak kişiymiş. İffet ve masumluğu konusunda öylesine mübalağa edilir ki, gizli hazinesini benek yılandan sakınmış. Ne yakınlık nisan damlalarından inci sedefini suya kandırmış, ne de birleşme yağmuru çiğinden renkli goncasını sulatmıştır. Kısacası ne kimse iki parça narından tat almış, ne de gümüş havuzuna balık sarkıtmıştır. Mihri Hatun döneminin en büyük şairlerinden değildi. Tarz bakımından Necati'ye benzetilirdi ama onun ustalığına ulaşamamıştı. Fakat tabii marifet mayasından eksik değildi. Necati'nin şiirlerine nazireler yapıp kendisine gönderirdi. Necati bu işten pek hoşlanmazdı ve bir keresinde de o Mihri Hatun'a küçümser dille bir nazire yazmıştı. Ama Mihri'nin şiirleri dilinin sadeliği, samimiyeti, doğallığı, günlük olayları konu etmesiyle özeldi. Mihri Hatun'dan 30 yıl sonra yazdığı tezkiresinde Latifi şöyle değerlendiriyor onun şiirini. Gülü andıran renkli söz sanatlarıyla süslü şiiri, söz gelini süsü ve el değmemiş hayallerin bezeyicisiydi. Her ne kadar gazellerinin işvesi ve şiirlerinin tarzı kadınca ise de etkileyicilik açısından lirik, niyaz ve coşku açısından yiğitçe ifade edilmiş örneklerdir. Aşklarını pervasız bir şekilde şiirlerinde dile getirmesi Mihri Hatun'un cesur ve sıra dışı kişiliğinin kanıtı. Mihri Hatun kadın davasının ilk savunucularından, bayraktarlarından biri sayılabilir. "Erkek aslan, aslan, dişi aslan, aslan değil mi?" dediğini biliyoruz. Erkeklere ve onların zihniyetine karşı sadece kendini değil, kadını da savunuyordu. Latifi'nin her ne kadar kadınca nitelemesi de bu zihniyetin bir örneği sayılabilir. Mihri Hatun 500 yıl önce şöyle sesleniyordu. "Çünkü nakız olur dirler Nisa, her sözün mağrur tutmaktır reva. Lik mihri dalnün zannı budur. Bu sözidir ol ki kamil usludur. Bir müennes yiğ durur kim ehil ola. Bin müzekkerden ki ol na ehil ola. Bir müennes yiğ ki zini pak ola. Bin müzekkerden ki bi idrak ola." Türkçesi şöyle oluyor. Kadınlar eksik akıllı olur derler. Bundan dolayı onların her sözünü boş saymak yerinde olur derler. Mihri duacınızın zannı budur ki, olgun ve akıllı kişiler şu sözü söylerler. Becerikli bir kadın beceriksiz bir erkekten iyidir. Zihni açık olan bir kadın anlayışsız bir erkekten iyidir. 5. ayrımın sonu. Sayfa 70.